Aziz Hoca ile sınava doğru geri dönüyor. ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural. Türkiye'nin en havalı radyosundan Sınava Doğru programından tüm dinleyenlerimize güzel bir akşam diliyoruz. Mikrofonda ben Fatma Vural, kıymetli hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte bir Sınava Doğru programıyla daha karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk Fatma Hanım.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Yine bir haftayı geride bıraktık. Çok hızlı geçti yine artık 21 Aralık tarihine de geldik. 2024'ü de yavaş yavaş noktalayacağız. Artık zaman da özellikle öğrenci arkadaşlarımız için çok hızlı geçiyor diye düşünüyorum. Yeni yıla da yaklaşırken yine bilgilendirici bir programla dinleyicilerimizle buluşmak istiyoruz.
Evet.
Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Bu sefer hocam soruları ben hazırlamadım. Dinleyicilerimizin soruları var. Öğrenci arkadaşlarımızın soruları var. Bugünkü konumuz sizin de uzmanlık alanınız olan DGS. DGS ile ilgili sorular aldık. Bunları size yönelteceğim ama öncesinde küçük bir bilgilendirme yapmak adına DGS nedir? ÖSYM'nin formatında olan bu sınav neleri vaat ediyor? Kısaca sizden dinlemek isteriz.
Tabii ki. Aslında şöyle söyleyeyim. DGS'yi tanımlarken bir resmi literatürdeki tanımı var. ÖSYM'nin evet. sınavlarından biri olarak. Bir de aynı zamanda benim koyduğum bir tanım var. Daha doğrusu benim yaptığım bir tanım var. Şimdi öncelikle DGS için ÖSYM'nin sınav başlıkları altında gördüğümüz bir sınav. Önemli sınavlardan biri olarak denir. DGS tabii ki ÖSYM'nin bütün sınavları önemlidir. Binlerce, evet. on binlerce, milyonlarca adaylar giriyor ama DGS için birazcık sitem edeceğim. Aradığımız zaman ÖSYM'yi diğer sınavlar kısmı yani daha doğrusu TRSEKLETER'e geldiğimiz zaman diğer sınavlara tıklarsınız. Orada da en sonda olan bir sınavdır ama bana göre DGS ciddi manada önemli bir sınav. Giren aday sayısı az diye veyahut işte 2 yıllık mezunlarının girdiği bir sınav diye. Ben tabii bunu biraz böyle sitemli bir şekilde söylüyorum. Aslında tabii ki ÖSYM'nin bütün sınavları önemlidir. ÖSYM de onlara bir zaman ayırıyor, bir yatırım yapıyor. Evet. Fakat yine de ben bizim biraz daha geri planda kaldığımızı düşünüyorum. DGS'nin biraz geri planda kaldığını düşünüyorum. Önemli bir sınav. Hatta şunu söylüyorum. Zamanla sınavların formatlarına baktığımız zaman büyük bir çoğunluk sınav yavaş yavaş DGS'ye, ALES'e, DGS ile ALES birbirine benzediği için söylüyorum dönmeye başladı. Yani DGS'nin soru tipleri, DGS'nin soru formatları yavaş yavaş bütün sınavlara sirayet evet. etmeye başladı. DGS nedir? DGS 2 yıllık mezunlarının ya da son sınıfta olan adayların ille mezun olmasına gerek yok. Birinci sınıfta bile girebiliyorsun ama sonuçta sınavın sonucu olumlu geçer. İyi bir puan alırsan mezun olmadığın için yerleşemiyorsun. Dolayısıyla ben şöyle diyeyim. 2 yıllıkta okuyanların, mezunların girebildiği bu sınav onlara neyi vaat ediyor? Kendi bölümüyle ilgili yani meslek yüksek okulunda okuduğu bölümüyle ilgili onun üstü olabilecek. Onun o bir meslek yüksek okulu ön lisans bölümü ya. Onun evet. üstü, onu tamamlayabileceği, onu dördüncü sınıfa, onu fakülteye devam ettirebileceği ve buradan aynı zamanda şunu diyebiliriz ki 2 yıllığını 4 yıla tamamladığı herkesin anlayabileceği bir şekilde evet. bir sınav. Ve bu sınav 50 sayısal, 50 sözelden oluşuyor. Hı hı. 50 sayısal, 50 sözellik soru içerisinde de tabii ki buradan da aslında yine şöyle bir intiba çıkıyor. Ya işte biz biraz sayısal, biraz sözel, çok bir Türkçe, bir matematik falan diye evet. düşünülüyor ama gelin içine bir girin bakalım acaba öyle mi? Sonuçta 50 sayısal içerisinde tabii ki senelere göre değişmekle beraber 7, 8, 9 geometri sorusu, geri kalan 40-41 soruluk kısımda ise cebirdir, problemlerdir. Problemler sonrası konulardan oluşan, özellikle sayısal mantık gibi bayağı bir hacim kaplayan sorulardan oluşan bir sayısal kısım var. Bir de diğer tarafta sözele geçtiğimiz zaman ise bolca paragraf sorusunun olduğu, bolca anlam bilgisi sorusunun olduğu, kelimede anlam, sözcükte anlam, cümlede anlam. Bir de bunun aynı zamanda sınavın sonuna doğru da sözel kısmın aşağı yukarı son 2 sayfası, 3 sayfası diyelim. Sözel mantık sorularıyla. Hı hı. Orada da yine dediğimiz gibi 8 soru da olabiliyor. 7 soru da olabiliyor. Böylece 50 soru sözelden, 50 soru sayısaldan oluşan 100 soruluk bir sınav. Hı hı. Bu sınava tabii ki ben belki ilerleyen programın ilerleyen dakikalarında biraz daha önem atfedeceğim ama şimdilik bahsedebileceğimiz şey DGS aslında literatürdeki tanımı bu olsa da benim esas ona koyduğum tanım çok daha değerli geliyor bana. Çünkü diğerini aslında bir internet sitesine girdiğiniz zaman kaç tabii. sorudan oluşuyor. Tabii ki adaylar bunu rahatlıkla görebilecekler. Fakat benim koyduğum tanım birazcık farklı. DGS adaylarında gördüğüm bir şey var. Bana hissettirdikleri bir durum var. DGS adayları aslında baktığımız zaman iyi eğitim almış. O iki yıllıkta sıkıştırılmış bir eğitim almış. Yani diyelim ki bir mühendislik öncesi bir bölüm diyelim. İki yıllık bir elektrik elektronik bölümü, iki yıllık bir makina bölümü ve buna benzer bölümlerde aslında neredeyse mühendisliğe yakın eğitimi iki senede sıkıştırılmış bir halde alıyorlar. İyi eğitim aldıklarına inanıyorum. Çünkü çok fazla öğrenci denk geldim, çok fazla adaya denk geldim. Bakıyorum cengaverler. Çok iyi temel atmışlar.
Evet.
Yani bir mekatronik mezunu öğrencime bakıyorum iki yıllık. Robotlarla dans ediyor. İşte bir makinacı arkadaşıma bakıyorum. O tezgahlar ya da o programlar, çizim programları çok iyi. Ya da iki yıllık bir restorasyon, mimar restorasyon bölümüne bakıyorum. Hocam her programı kullanıyorum ben diyor. Yani bugün mühendisin kullanabildiği, bir mimarın kullanabildiği her programı kullanabiliyorum ben diyor. Hakeza yine diğer sadece bunlar sayısal bölümlerde değil, diğer iki yıllık bölümler. Mesela adalet bölümünden mezun olan arkadaşlarımıza bakıyorum. Hocam diyor yani bunu da inanıyorum. Beni diyor bir davaya bırakın diyor. Bir avukat kadar konuşurum diyor. Yıllardır içindeyim diyor. Çekirdekten gelmiş ve bir de bunun iki yıllık eğitimini almış. Ve baktığın zaman bu kişilerin aslında yetişmiş olduğunu görüyorum. Hep şunu söylerim. Yani aslında araba sürmeyi çok iyi biliyorlar. Bir ehliyet lazım.
Evet.
Trafik polisi çevirdiği zaman da aslında arabayı çok iyi sorduğuna bakmıyor. Ehliyetin var mı yok mu diye ona soruyor. Dolayısıyla buradan aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bir belge gerekiyor onlara. Aslında yetişmiş elemanlar. Dolayısıyla önlerinin açılması gerekiyor. Yani bu adaylara biz ikinci baharını yaşatmalıyız. Kimileri belki birkaç mezun olmuş olabiliyor. Bazıları biz diyoruz ya okumak en doğal haktır. İnsanın hakkıdır. İki tane, üç tane, dört yıllık bitirmiş olabilir ama aslında ukdeleri var.
Evet.
O başka bir bölüm okumak istiyor. Zamanında niye okumamış? Ya zamanında okumamış belki başka şeyler düşünmüş. Belki istemediği bir bölüme yönlendirilmiş. Rehberlik hocası bu sana uyar demiş. Bu ülkede bu iş yapar demiş. Ama memnun değil, ama huzurlu değil, ama ürettiğinden kendisi de bir şey anlamıyor. Çünkü insan huzursuz olursa ister istemez biz de hep bu ülkeye katkıdan bahsediyoruz ya.
Evet.
İnsan hem mutlu olmalı, mutlu olduğu işi yapmalı, bu ülkeye bir fayda getirmeli, huzurlu çalışmalı. En sonunda da tabii ki bunun bir getirisi olmalı. Bu bazen makam olabilir, bazen bu bir ücret olabilir ama biz bunu sona koyuyoruz. DGS'li arkadaşlarımızla, DGS'li adaylarımızla ben bunu çokça gördüm. Yıllarca yaşadım. Aslında bir filmdi, ben hep izledim bu filmi. Bu filmi bıkmadan, usanmadan izledim. DGS adayı öyledir ki, bütün sınavlara öğrenci yetiştirdiğim için, aday yetiştirdiğim için çok iyi biliyorum. Çok farklılar. Sütten ağzı yanmış, burunları sürtülmüş, piyasada ciddi manada çalışmış, o çok işe az ücrete tabi olmuş, bazen vasıfsız eleman ilanlarına bakmak zorunda kalmış, gitmiş çalışmış, işi o yapmış. Ama esas hakları ya da üstte olan mühendis almış. Ya da mesela anaokullarında çalışmış, kreşlerde çalışmış iki yıllık işte birçok çocuk gelişimi öğrencimiz var. Hocam diyor bütün etkinlikleri yaptırabiliyorum diyor. Bu konuda diyor ciddi manada kendime güveniyorum. Çocukları çok seviyorum diyor. Ama gel gör ki ben diyor gittiğim zaman diyor şu çocukların ayakkabısını giydiriyorum, ayakkabısını çıkartıyorum. Ben içeride bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Şimdi hepsi bu durumda değil tabii ki ama bu durumda olanlar da var. İster istemez diyor içeride öğretmenimiz diyor. Bu tür işleri bana bırakıyor diyor. Kendisi dersini anlatıyor mutlu bir şekilde diyor. Biraz da ne diyoruz biz? Okusaydın kardeşim ya. Ama herkesin şartları eşit değil
kesinlikle.
Ki. İmkanı olmayanlar var. Dershaneye gidemeyenler var. Kitap bulamayanlar var. Ücra köşelerde yaşayıp da bu imkanları olmayanlar var. Zamanında aklı başında olmayan, sonra aklı dank edenler var. Ya bunların hepsi olabilir. Ya bir insan geçmişinde bir hata yaptı ya da bir şey eksik yaptı diye biz böyle hep mi devam etsin? İkinci baharını yaşamak istiyor.
Tabii ki.
Sütten ağzı yanmış, burnu sürtülmüş. Ve sen böyle bir adamla çalışıyorsun, işte ben bu zevki, gururu, onuru yıllardan beri yaşıyorum ya. Çok farklılar. Gözlerinden anlaşırsın. Sen ona bak, o sana baksın, anlaşırsın. Çünkü o sana bakarken biraz sinik bakar. Biraz üzgün bakar. Biraz böyle geçmiş film gibi gözünün önünden hep geçer. Yaşadıklarını düşünür. Bazen babasını annesini mutlu edemediği aklına gelir. Bazen komşunun, akrabanın çocuğunun çok iyi yerlerde kazanıldığının o sohbetlerde durmadan tekrar edilmesi hüzününde yaşar. O gözlerden çok şey fark edersin aslında. O gözlerden aynı zamanda uzun dönem, geçmişte öyleydi ya, uzun dönem askerliği görürsün. Bazen de çok sevdiği bir kız vardır. İşte babasına, annesine açılamadı. Ya ben o kızı seviyorum, evlenmek istiyorum. Ama şu cümleyi duyacak diye, ya evlenemezsin, o kız şu bölümü okudu. Yani bize istesek de olmaz bu iş diye bir cümle duyarsın babandan, annenden diye düşünüyorsun. Baban, annen sana her türlü belki katkıda bulunuyor, maddi, manevi. Onların boynunu büküklüğünü de o gözlerde görürsün, biliyor musun? O evet, hissiyat kesinlikle çok önemli. Hiç unutmuyorum, çok ilginç bir anıdır. Birçok öğrencimden güzel dönüş aldım. Özellikle kazanan kazanmayan herkesten alıyoruz da kazananların birinden çok güzel bir dönüş almıştım. Bana şu bölümü kazandım, yarın geleceğim çok iyi olacak, çok zor bir bölümü kazandım mutluluğunu değil de bana neyi söyledi biliyor musun? Yani çocuk kazandığını unutmuş, aday kazandığını hiç düşünmüyor. Bana şu cümleyi yazmıştı, göndermişti paragrafı. Demişti ki hocam ben, gözler doluyor benim şimdi mesela. Evet, hocam dedi, ben annemi babamı hiç bu kadar mutlu görmedim dedi. Biz her dedi birbirimize sarıldık, ağladık dedi. Yani babamın bana gurur dolu bakışı, annemin bana o çocuğum helal olsun sana bütün yaptıklarımız bakışı o kadar güzeldi ki diyor. Aslında orada şunu anladım ben. Bu çocuk kazanamadığından çok ya da geleceğiyle ilgili kaygısından çok anne babaya ne kadar önem vermiş, ne kadar değer vermiş ki onların mutluluğundan, onların gülmesinden, onların ağlamasından mutlu olmuş ve bunu bana gönderiyor. Dolayısıyla demek ki bu adayların böyle sınıflandırıyoruz. Hepsinde farklı farklı durumlar var. Dolayısıyla DGS adayı güzellemesi yaptığım gibi düşünülebilir de ben yaşıyorum.
Yok hocam, ben bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. Bu arada ben de sizin DGS öğrencilerinizden biriydim. Daha doğrusu ben, biliyorsunuz, sizin belki de ÖSYM'nin her sınavına hazırlanan öğrenci tiplerinizden biriydim. Hayata erken atıldığım için DGS sınavına da benim girmemi istediniz ve ben Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmıştım ve hep şöyle bir algı vardı. İşte 2 yıllık mı? Toplumda böyle bir şey var. 2 yıllık mı olunca böyle bir sanki bir suç işlemişsiniz gibi. Mesela ben Hacettepe'yi kazandığımda 1 yılda hazırlığı vardı. Soranlara şey diyordum. 4 yıllık mı? Hayır, 5 yıllık. Bunu yaşamak bile gerçekten bir öğrenci için tarifi mümkün olmayan bir gurur. Ben bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum ve şunu da biliyorum. Buradan öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Aziz Hoca'nın DGS konusunda çok farklı yöntemleri var. Öğrencisi olarak bunun altını çiziyorum. Kendi zaman yönetimi çok farklı, işte sorulara verdiği tüyolar farklı, formülleri olduğunu söyleyebilirim Aziz Hoca'nın ve gerçekten eksi netlerle başlayan arkadaşlar gördüm ben dershanede. Siz o dönem %90 oranında, hatta daha üzerinde bir başarı sağladınız ve o insanların mutluluğunu gördüm dediğiniz gibi ve bu insanlar matematikle ilgili belki 4 işlem seviyesindeyken siz onları aldınız, taşıdınız. Ben ODTÜ'yü kazananları gördüm eksi netlerden. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu programları işin ehliyle, biz zaten radyomuz mantığında bunu baz alıyoruz. İşin ehline bu soruları yöneltip o insanlara bir fayda sağlamak istiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Mutlaka sizin sözlerinize kulak versinler. Siz burada yani umut vaat etmiyorsunuz. Siz burada bir gerçeklik var ve bunun yöntemlerini anlatıyorsunuz. O yüzden ben de kendim adıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Ne demek Fatmacığım? Tabii sen demişken ben başarımda sizin çok büyük payınız var derken aslında şunu da ekleyelim. Bir kere öğretmen kazandırmaz. Sınava hazırlanan kişi çok daha önemli. O öznedir, biz nesneyiz. Sen 8 hoca birleşelim. Sen istemezsen tabii biz ki kazandıramayız. Ya da şöyle düşünelim. 8 tane dershane birleşelim, sana engel olalım kazanman için. Sana sıkıntı yaratalım. Sen kazanmak istersen bizi dinlemezsin.
Tabii ki.
Esas iş sende bitiyor. Ama tabii ki bazen burada rotasız bir gemi gibi ya da bir deniz feneri görmeden denizlere açılmak gibi ya da rüzgara kapılıp akıntıya kapılıp gitmek gibi olmasın diye zaman zaman öğretmenlerin devreye girmesi gerekiyor. Daha tecrübeliler ya, çok daha fazla öğrenci hazırlamışlar, kendileri de hazırlanmışlar ya. O sırada devreye girmek önemli. Ben hep demişimdir, hani matematik bir araçtır aslında. Burada onu yönlendirebilmek, hatta daha ileri götürüyorum. Sadece sınavlara hazırlık sürecinde değil, ilerleyen süreçte de kariyer planlamasında da destek olmak gerekiyor. Ya kazandırdık diyelim, öyle görülüyor ya. Ondan sonra hadi bıraktık. Tercihini yapmamız gerekiyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Tercihinden sonraki süreçte de belki tecrüben yetiyorsa bir öğretmen olarak, bir eğitimci olaraktan destek olmak zorundasın. Dolayısıyla ben orada başarının çok küçük bir kısmını sadece eğer ki hakkımsa üstlenmek istiyorum. Aslında öğrenciler kazandı. Biz de bazen gölge etmedik. Onlar da başka ihsan istemeden de kazananlar oldu. Bazen de oluyor ya, aslında bir yere güveniyorsun, öğretmenine güveniyorsun, kurumuna güveniyorsun. Bazen sıkıntılar da olabiliyor. Ben bugün mesela çalıştığım kurum ciddi manada bu noktada çok hassas. Bu işin de aynı zamanda mütehassısı. Bu konuda çok iyiler. Dolayısıyla öğrenciler rahat bir şekilde eğitimlerini görüyorlar, güveniyorlar kuruma, biliyorlar, hocalarına güveniyorlar. Hocalar, bu özellikle DGS'de çok tecrübeli hocalar. Dolayısıyla bir de tam tersi olan durumlar var. O zaman diyorsun ki ya ben gölge etmesinler, ben kazanacağım bunu, bana huzursuzluk yaratmasınlar, bana vaat ettikleri sözleri yerine getiremeseler bile başka sıkıntılar yaratmasınlar diye düşünenler de var, öyle kazananlar da var. Yani ne oldu? Sadece demek ki dershane öğretmenler kazandırmıyor, kendi başına kazananlar da var. Dolayısıyla ben bu noktada başarının büyüğü öğrencinin, adayın, azıcık da bize kalıyorsa ne mutlu bize, o gurur bize.
Hocam siz burada çok mütevazı davranıyorsunuz ama ben şunu söyleyeceğim. Hani çok küçük yaşlardan beri sizin öğrenciniz olduğum için zannetmesin ki arkadaşlarımız, hani bunu burada nezaketen söylüyorum. Sizin sadece bir öğretmen olarak değil de bir mentor olarak öğrenciye yol gösterme mevzunuz var. Ben sizin ilkeli eğitim hedefinizi biliyorum. Yani sadece bir sınav kazansın değil, aile durumunu baz alıyorsunuz, ekonomik şartlarını baz alıyorsunuz, yetiştirilme tarzlarını, ilerisi için ne yapabilir, başarabilir mi? Yani bu aslında hani rehberlik diyorsunuz ama bu konuda sizin görüşünüz bence zaten o öğrenciye neleri başarabileceğini anlatıyor. Yani yapabileceği seviyeyi tespit edip bence sizi başarılı kılan mevzu zaten bu. Yani siz onun seviyesini tespit edip oraya bir hedef çiziyorsunuz ve öğrenci de oraya geliyor zaten. O güveni de sizden alınca başarı kaçınılmaz oluyor.
Aynen. Çok teşekkür ederim tabii ki bu düşüncelerin için. DGS'nin tanımını bitireyim. Sonra sorularımız muhakkak vardır.
Evet, var hocam.
Şimdi dediğim gibi sütten ağzı yanmışların demiştim, burnu sürtülmüşlerin demiştim, ikinci baharını yaşamak isteyenlerin demiştim, zamanında bu fırsatı elde edememiş, şimdi o fırsatı elde edince kazanmak isteyenlerin sınavıdır. Aslında daha da ileri götürüyorum. İşi bilip sadece bir tane belgesi eksik olan, arabayı muhteşem sürüp ehliyeti olmayanların girdiği bir sınavdır. Ehliyet alacak sadece. Ondan sonra sen bu adamı tutamazsın. Bu adam piyasanın en değerlilerinden biri olacaktır. O adaydır. Bugün üniversite sınavıyla girilen bölümlere aynı zamanda DGS ile de girebiliyorsun. Bölümüne uygunsa. Burada tabii birazcık farklılık var. Belki dinleyenlerimiz DGS'ye biraz uzak olabilirler. DGS'de her bölümü tercih edemiyorsun. Kendi bölümüne uygun olması gerekiyor.
Evet, bunlar
bu
da
çok önemli.
Tabii.
Mesela belki de bugün bu yayını dinleyen bir dinleyicimiz çocuğu için ya da kendisi için ne güzelmiş, ben bu bölüm, bu sınava gireyim falan. Olmuyor öyle.
Evet.
Önce 2 yıllık okuması kadar mezun olması gerekiyor. Ardından da şunu da düşünmemesi lazım. Buradan demek ki Türkçe, matematik, fizik yok, kimya yok, biyoloji yok, edebiyat yok. O zaman ben önce bir 2 yıllığa göndereyim çocuğumu. Oradan da istediği bölümü. Yani istediği bölümü diye bir durum yok.
Evet.
Kesinlikle ilgili bölümü. Bunlar da kılavuzda belli. Her bölüm her bölüme geçemiyor. İlgisi olması gerekiyor. Ortak dersler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da çok önemli. Bunu da belirtelim. Ve bu sınav her sene zaman zaman Temmuz ayında, zaman zaman Haziran'ın sonunda. Değişken bir tarihi var. Oradan da bir ufacık sitem göndereyim. Diğer sınavların tarihleri belli olur.
Sabit,
arada bir boşluk varsa biz de oraya sınav tarihi olarak iliştirirler. Sınavın sonucunun açıklanmasına gelince de adaylar şimdiden hazır olsun. Bizimkisi şu zamanda kesin açıklanır diye bir durum da yok. O da aynı zamanda diğer sınavlarımız hallolsun. Biz bu DGS'yi de arada çıkartırız gibilerinden zaman zaman sonuç tarihleri belli oluyor. Yani aynı zamanda düşünün, bu adam bugüne kadar zaten sabretmiş.
Evet.
2 yıllık mısın sen ya falan diye.
Evet,
otobüse biniyorsun. Otobüste bir sohbet halinde bir teyzemiz. Yani sen nereden duydun bu cümleyi? Sen nereden okudun? Belki zamanında...
Canın sağ olsun diyenler var hocam. Tabii. Öyle mi ya? Canın sağ olsun.
Teyze ne okuyorsun diye soruyormuş mesela bir öğrencimize. İşte şunu okuyorum. Bölümü biraz acayip gelince ismi 2 yıllık mı? Olsun ya. Bir de aynı
sağlık
zaman
olsun.
Tabii. Yani bu gibi durumları görünce Öğrenci diyor ki, aday diyor ki, yani hocam diyor, ben diyor bir ayıp mı ettim?
Evet.
Bir günah mı işledim bir iki yıllık okumakla? Hayır hayır, kesinlikle. DGS bizim için bir fırsattır, geçmişe süngerdir. O teyzeyi yıllar sonra göreceğini tahmin ederekten çalışmaya devam et. Teyzeciğim bak oldu 4 yıllık.
Kesinlikle ya da, hocam.
Aynı zamanda şunu da hemen söyleyelim. Sonuçta geçmişteki bütün başarısızlıkları unutturabilecek bir sınavdır. Biraz önce siz bahsettiniz, dediniz ki eksi netlerden ODTÜ'ye giden bir yolculuk. DGS sürprizlere gebedir.
Evet.
Kimse umutsuzluğa düşmesin. Hocam bugüne kadar bir tane takdirim yok. Bazen öğretmen kurul kararıyla geçtim. Hocam zar zor geçtim. Takdiri teşekkürü bırakın, zar zor geçtim. Hocam girdiğim sınavlardan hep başarısız oldum. Bunların hepsi konuşuluyor ya. Aile arasında, akrabalarla, konu komşu, etraf biliyor ya. Gün gelecek DGS'ye gireceksin. Bir kazanacaksın. Geçmişi kimse konuşmayacak.
Evet.
En son sana şunu söyleyecekler. Adliyede gördüm onu. Salına salına yürüyordu, cübbesiyle, elinde çantası, topuz saçıyla. Ya da diyecekler ki, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen bir yerde okudum. İşte yurt dışına olimpiyatlara mühendislerimiz gönderiliyormuş, ya da işte bilim olimpiyatlarında mühendislerimiz boy ölçtürüyor falan. Ya da savunma sanayinde bir isim vardı, o DGS ile gelmiş, biliyor musunuz oralara? İşte bu cümle konuşulacak.
Evet.
Senin son okuduğun konuşulur. Geçmişi sana unutturacak. Geçmişe bir sünger. Düşünün yani. Bütün geçmişteki o yaşanmış olan başarısızlıkları hepsini unutturacak bir fırsat. Dolayısıyla DGS'ye biraz da ben böyle bir tanım koydum ortaya.
Evet hocam.
Dolayısıyla yoksa diğer bütün tanımları internette bulabilirler zaten. Esas tanım bence bu.
Çok
buradan
güzel
da adaylara bir
hocam,
mesaj verdim ben. Adaylar,
kesinlikle.
Sakın kendinizi iki yıllıkmış gibi, ya da adaylar DGS'ye giriyorum sonuçta gibi düşünmeyin. Siz çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Bu ülke sizden hizmet bekliyor. Siz işi bilen insanlarsınız. Sizin sadece değil mi araba sürmede çok iyisiniz. Bir ehliyet yok. Gelin o ehliyeti alalım. Trafik polisi çevirdiği zaman hem sürüyorsun, bir de şunlar var. Ehliyeti var ama sürmeyi bilmiyor.
Evet, en kötüsü.
Senin ehliyetin, sen yarın ehliyeti aldın mı seni kimse tutamaz. Sen çekirdekten geliyorsun, mutfaktan geliyorsun. Senin kadar kimse o işi iyi bilemez.
Tabii.
O gibi kendine bakacak. O gibi kendini görecek. Durum böyle.
Hocam çok güzel anlattınız ama şimdi sorularımıza geçmek istiyorum ben. Güzel bir giriş yaptık. Öğrenci arkadaşlarımız merak ediyorlar. DGS'yi başarmanın ana hatları nelerdir?
Çok güzel bir soru. Şimdi DGS'yi başarmak derken aslında başarmanın ölçütüne önce bir bakalım. Başarmak ne demektir? Şimdi bir hedefin vardır. Önceki programlarda konuştuk ya. Çok üst düzey bir hedef koyarsın kendine. Ciddi manada çok büyük emek gerektirir. Belki o sene yetmeyebilir. Senin o koyduğun hedefe ulaşamadığın zaman, o yüksek hedefe, bazen de boyunu aşan, şimdilik boyunu aşan, belki bir sene daha olsa boyunu aşmayacak bir hedefi ilk seneden koydun ya. Dibine kadar geldin. 3-5 puanla kaçırdın. Ama o da öyle bir hedef ki, yani ciddi manada çok yüksek bir hedef. Şimdi biz başarısız mıyız?
Hayır.
Şimdi oradan da bir böyle bir şey çıkıyor, cevap çıkıyor. Dolayısıyla ben başarmak kısmını şöyle addediyorum. Sonuçta insan kazanamazsa, DGS ile bir bölüme yerleşemezse kendini başarısız olarak addediyor. Hayır. Başarısız falan değil. Başarısızlık dediğimiz şey senin koyduğun en küçük hedeften en büyük hedefe kadar hiçbirine ulaşamamak. Koyduğun, kendine hedef koymanın dışında ben buna uymalıyım dediğin programa eğer uyamamışsan. Senden kaynaklı ya da durmadan dışarıdan kaynaklama, sen de onu bertaraf etmek istemiyorsun. Bunun dışında başarısızlık nedir? Girdiğin deneme sınavlarında sürekli dikkatsizlik sonucu, bir de onları kontrol etmediğin için, tedbir almadığın için hep aynı hataları yapmak, netlerini yükseltememek. Daha doğrusu çalışmamak, gerektiği gibi çalışmamak, bir plan program dahilinde çalışmamak, aslında bunlar en başta başarısızlık. Başarı buradan başlıyor.
Evet.
Başarı aslında bu gibi ufak tefek başarıların ya da hedefe ulaşmışlıkların ya da koyduğun plana sadık kalmanın bir bütünü aslında başarıdır. Dolayısıyla ben öğrencinin kazanıp kazanamamasından ziyade, çünkü o en son iş, bu benim dediğim o ilk başta koyduğun hedefler, çalışma programın, hedef soru sayısı, deneme sınavlarındaki o bir planlaman ve deneme sınavlarının kontrolü, tekrarlar. Sen şimdi bunları başarırsan aslında bu başarılar büyüyor, büyüyor, birleşiyor. Esas başarı dediğimiz, şimdi düşündüğümüz sınavın sonucunda iyi bir yeri kazanmak, hedefine ulaşmak anlamına geliyor. Sen önce küçük başarılara bak. Küçük başarılar bütünü büyük başarılardır. Biz endekslediğimiz şey şu olmalı başarmakta. Ben koyduğum hedefe yürürken her adımını sağlam atmalı, doğru atmalı, istikrarlı atmalı, azimli atmalı. Bunların hepsi bir başarıdır.
Evet.
Bugüne kadar belki hiç düzenli çalışmadın. Bugünden sonra artık düzenli çalışıyorsun. Bu da bir başarıdır. Bugüne kadar hiç 500 soruya ulaşamadın ama 1000 soruya ulaştın. Bu da bir başarıdır.
Kesinlikle.
Deneme sınavlarında hiç kontrol etmiyordun. Öylesine giriyordun, sürede tutmuyordun. Ama bundan sonraki süreçte DGS deneme sınavlarını süre tuttun, kontrol ettin. Netlerini yükseltmeye başladın bu sayede. Eksiklerini gördün, onların üzerine gittin. Ve böylece sen de bir şey başarmış oldun. Geçmişte böyle değildin çünkü. Dolayısıyla bunları başaralım, esas büyük başarı gelecektir. Hı hı. Başarının ana hatları dediğimiz zaman, geçen haftalarda bahsetmiştik. Bir programın olması lazım.
Evet.
Bir çalışma programı olması lazım. Bir istikrarın olması gerekiyor. Bir hafta 1000 soru çözdün, öbür hafta 100 soru çözdün olmaz.
Hı hı.
Olmaz. Bunun dışında aynı zamanda bildiğinden değil, eksiklerin üzerinden gitmelisin.
Evet.
Ya da yavaş çözdüklerin, bir türlü pratiğe dönüştüremediklerinin üzerine gitmelisin. O plan programa bunları katmalısın. O çalışma programın öyle olmalı ki seni yansıtmalı, seni aşmamalı. Sana aynı zamanda ödül vermeli, ceza vermeli. Bir nevi aslında sen çalışma hayatını düzene sokmalısın.
Hı hı.
Bütün sınavlar için geçerlidir.
Tabii
DGS
ki.
İçin de aynı şey geçerli. DGS'de ana hatlara baktığımız zaman bir hat demek ki şunu söylüyor. Ana hatlardan bir tanesi şunu söylüyor bize. Senin bir kere güzel bir çalışma ortamına ayrıldıktan sonra düzenli, istikrarlı, uyacağın bir programı olacak. Ve zamanla yoğunlaşan bir program olacak. Programsız çalışmayacak DGS öğrencisi,
evet.
DGS adayı. Bir planı programı olacak. Ve aynı zamanda bunun dışında çalışma kaynaklarını önceden temin edecek ya da yeni çıktıkça bunları çözdükçe üzerine kata kata gidecek. Bir yayınla, iki yayınla, hani demiştik ya, bir çiçekle iki çiçekle bahar gelmez.
Evet.
Dolayısıyla biz birkaç yayınımızı, farklı farklı yayınları kesinlikle öncelikle temin edip onları da aylarımıza, programımıza göre planlamalıyız. Şu yayını en son çözmeliyim, şu yayını en baştan çözmeliyim. Paralelinde ona destek olsun diye, pekiştirmek için de şu yayını şu vakitlerde çözmeliyim diyecek şekilde bir yayın portföyümüz olması gerekiyor. Deneme sınavlarımız olması gerekiyor. Demek ki çalışma ortamı, çalışma programı, çalışma kaynakları çok önemliymiş. Bir diğer durum ise, bir kere bu sınavda, evet sadece Türkçe matematik diyoruz ama içinde demiştik ki sözel mantık var, sayısal mantık var ve aynı zamanda bolca uzun soru var. Bolca uzun soru var. Bir kere hızlı okumak, hızlı anlamak. Ama bunları hızlı okuyacağım diye de sürekli hata yapmak değil. Okuduğunu anlamalı bir kişi ama pratik de okumalı. Seri de okumalı.
Evet.
Dolayısıyla bunun için çalışmalar yapılmalı. Bu sınavda, her sınavda öyle değil mi? Öyle de bu sınavda çok öyle.
Evet,
bu sınavda çok çok öyle.
Zamanla yarışıyorsunuz.
Tabii ki.
Çok ciddi manada.
O zaman bir kişinin pratik olması gerekiyor. Aheste aheste. Bir soruyu, işte işlem yavaş, anlama yavaş. Olmaz, hızlandırması gerekiyor kendini. Çünkü sınava girdiği zaman görecek. Tabii öncesinde deneme sınavlarında görüyor bu arkadaş. Ama gerçek sınavda tamamen yüzüne çarpacak. Tamamen yüzüne çarpacak. O kadar çok soru var, uzun soru var ki.
Evet hocam.
Sözel kısmı paragraf kaynıyor.
Evet.
30, 40. En kısa soru bile uzun soru.
Kesinlikle.
Sözel mantıkta iki tane soruyla bir sayfa bitebiliyor. Dolayısıyla baktığın zaman demek ki kişi süreyle mücadelesi bu sınavda çok çetin. Diğer sınavlara benzemiyor. Bolca uzun soru var.
Hocam,
anlaması
bir de,
biraz zor, zaman alacak sorular
evet,
var.
Evet, lafınızı kestim. Şöyle bir durum var benim gözlemlediğim. Ben edebiyatçı olduğum için benim böyle bir sıkılganlığım yoktu ama diğer arkadaşlarımda ben şunu görüyordum. Türkçeyi okuyor, paragrafı başlıyor, güzel gidiyor. Sonra sıkılıyor, diyor ki ben biraz matematik çözeyim. Matematiği çözerken de süre yönetimini ayarlayamıyor. Çok vakit kaybediyor. Tekrar ne Türkçeye dönemiyor. Orada bir bocalama meydana geliyor. Bu konuyla ilgili ne önerirsiniz?
Tabii ki. Şimdi deneme sınavları, sınavların aslında bir provasıdır. Deneme sınavlarında aslında öğrencilerimiz bunun provasını yapmalı. Öncesinde tabii ki çalışırken bir süre paragraflar sevimsiz gelecek ilk defa başlayanlar için.
Evet.
Bu kadar uzun soruları okumak çok zul gelecek. Aslında burada yine birazcık böyle sitemli davranayım. Biz kitap okumuyoruz.
Maalesef.
Kitap okuma alışkanlığımız çok fazla yok. Bir hocam şimdi başlayayım ama artık sen bu sürede hem matematikle ilgileneceksin, hem paragraflarla ilgileneceksin, hem deneme sınavları çözeceksin, bir programın var, uymak zorunda olduğun, tek derdin yok. Çok derdin var. Aslında bu bir yaşam biçimi olmalı.
Kesinlikle.
Sınavda bir teknik değil bu. Yaşam biçimi olmalı. Okumalıyız. Biz ne okuyoruz? Baktığımız zaman Twitter'daki o devrik cümleleri okuyoruz. Kısaltmalı kelimeleri okuyoruz. Dolayısıyla işte Instagram'dan DM okuyoruz. Böyle işte birçok ne diyelim anlamsız, devrik, özellikle bu popüler kültür deniyor herhalde.
Kesinlikle.
Ben biraz uzağım popüler kültüre. Dolayısıyla o kültürleriyle bazen dejenere kelimeler kullanıyoruz. Bazen kısaltmalar kullanıyoruz. Bazen işte kendilerinin oluşturmuş olduğu bir şey var. Seslenme ya da birbirlerine bir şekilde
hitaplar var.
Dolayısıyla bunları okuyoruz ama bunlar gerçek sorularda. Ya da işte girdiğiniz sınavlardaki sorularla pek fazla örtüşmüyor.
Evet.
Okumadığımız için gazete okuma yok, dergi okuma yok. Bunu herkes için söylemiyorum. Okuyanların
Tabii.
önünde eğiliyorum. Saygıyla eğiliyorum. Helal olsun onlara. Okumaya devam etsinler. Fakat bir Instagram'daki bir fotoğrafı işte kitap okuyorum gibi paylaşıp belki de hiç içini açmadığı sadece görselde işte caps için
hocam.
Kullandığımız kitaplar yanına da bir de kahve koyuyoruz. Aa ne kadar okuyormuş diye. Hatta çok üzülmüştür bir otobüste kitap okuyan bir genç ne kadar olay olmuştu. Vay kitap okuyor
evet.
görüyor musun işte durumu da yok belli ki falan gibilerinden çocuğun üstüne başına. Olay olması tamam. Onu okuması çok güzel bir şey.
Hı hı.
Fakat kitap okumak niye olay? Kitap okumak olay mı olmalı? Hepimiz okumalıyız.
Maalesef hocam.
Dolayısıyla tamam bu saatten sonra ne olmalı? Tabii adaylar bazen diyor ki hocam diyor biz diyor şimdi bir kitap okumaya başladık diyor. Ben de diyorum ki şimdi kitap okumak kısmını çok abartmadan okuyun.
Hı hı.
Belki bir günde yarım saat ama daha çok paragraf soru bankalarından
evet.
çalışın. Orada da bir sürü paragraf var. Oradan da zaten okumanı geliştirebilirsin, hızlı okumanı sağlayabilirsin, hızlı anlamanı sağlayabilirsin. Deneme sınavlarından bahsediyordum. Deneme sınavlarında kişiler özellikle bölümden bölüme geçişler. Sıkıldı, sayısala geçti.
Hı hı.
Sayısaldan zorlandı, sözele geçti. Bu ayarlamaları deneme sınavlarında, o provalarda yapacak, deneyecek,
evet.
kendini görecek bir deneme, iki deneme değil. Çokça denemede bunu aynı zamanda üzerinde deneyecek, görecek. Ben hangisinde daha çok başarılıyım? Hangisinde daha verimliyim? Hangisinde süremi daha güzel kullanabiliyorum? Hangisinde sınavın sonunu görebiliyorum?
Hı hı.
Ayakta kalabiliyorum? Yani o telkinleri, o teknikleri, sınav içerisinde başına gelebilecekleri gördükçe ne yapması gerektiğini tecrübe edince en
hı hı.
güzel çalışma sistemi, çalışma tekniği deneme sınavlarından.
Hı hı.
Biraz önceki sorunuza bu aslında çok büyük destek verecek.
Evet.
Deneme sınavlarıyla kendini görüp sıkıldıkça değiştirmeler ya da zorlandıkça değiştirmeler. Belki de bir süre sonra bunları teknik olarak uygularken aslında deneme sınavı çözdükçe bir şey görecek. Hocam o sorun kendiliğinden kalktı. Niye? Sayısaldan sözele, sözelden sayısala geçerek mi? Yok hocam. Aslında ben o geçişleri yaparken şundan dolayı yapıyormuşum. Ben sıkılıyormuşum, okumayı bilmiyormuşum, okumayı sevmiyormuşum
evet.
ondan. Ben okumayı sevmeye başladım. Artık Türkçeden giriyorum, Türkçenin
Hı-hı.
sonuna geliyorum. Sayısala geçiyorum, sayısalın sonuna geliyorum. Hocam artık benim tekniğim bu oldu. Çünkü ben o deneme sınavlarında onu çözeyim derken gerçek bir sorunu çözmüş
evet.
oldum diyecek.
Kesinlikle hocam. Hocam ne yazık ki süremizin sonuna geldik. DGS çok kapsamlı bir konu. Haftaya yine sorularım olacak. Sorularımız bitmedi. Onları size sorarak yine programımıza devam edeceğiz. Şimdi burada noktalamamız gerekiyor. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son şeyler varsa bunları da alalım sizden.
Tabii ki. Adaylarımız haftaki programımızda kaçırmasınlar.
Hı hı.
Özellikle çok önemli sorulara devam edeceğiz.
Evet.
Dediklerimiz ciddi manada sizler için çok değerli, çok önemli. Biz özellikle bu noktada karşımda Fatma Hanım'la beraber programı yaparken aslında bir öğrenci bir öğretmen gibi.
Evet. Zaten öyle hocam.
Aynen öyle bir öğrenci bir öğretmen gibi geçmişten de Fatma Hanım da aynı zamanda geçmiş tecrübelerini de size paylaştı. İnşallah bir dahaki haftaki programı da kaçırmayın. Çok önemli şeylerden bahsedeceğiz diyorum.
Kesinlikle.
Şimdiden hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi akşamlar. ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.